bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Şapkasız Yalanlar Süheyla Acar Agora Kitaplığı 1. Basım Mart 2008. Bu kitap 301 sayfadır. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 28 Mayıs 2008. Okuyan Ayal Gökçe. Siz mesela, aileniz, çocuklarınız, sonra karınız. Hiç düşündünüz mü, karınızın içinde daha kaç kadın var acaba? Annenizin tarihinde sizden başka kaç adamın hikayesi yazılı? Sonra anneanneniz, halalarınız, teyzeleriniz. Görümünüz nedir onların nezdinde? Aile kadınlarının hikayesinde neredesiniz? Bilmem farkında mısınız? Kadınlar acayip kalabalıktırlar ya. Öyle kenarda, köşede, kendi hallerinde göründüklerine aldanmayın. Sandığınızdan çok daha kalabalık yaşarlar ve aslında şu koca tarihi gizli gizli onlar yazarlar. Biz tarih diye erkeklerin yazdığı anlı şanlı masalları okuruz, o başka. İster inanın, ister inanmayın, henüz hiç bilmediğiniz daha çok hikayeniz var. Ellerinde düzmece şecerelerle kimse kasım kasım kasılmasın. Değil mi ki kayıp masalların şehrindeyiz? Bu büyülü şehrin altında daha kaç şehir var doktor? Kaç büyü, kaç sır, kaç masal? O masalların içinde saklı ne yalanlar var, ne gerçekler, bilseniz. Süheyla Acar. Liseyi bitirinceye dek İstanbul'da yaşayan Süheyla Acar, 1978-1983 yıllarında ODTÜ'de ekonomi öğrenimi gördü. Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans derslerini tamamlarken 80'li yıllarda içinde söylenmemiş çok söz biriktiği için yazmaya başladı. 88 yılında Yıl Dönümü adlı senaryosu, Yunus Nadi 89'da Saçları Öyle Güzeldi Ki adlı film öyküsü Abdi İpekçi Mansiyon ödüllerine değer bulundu. 89'da Bir Çocuğa Masal öyküsüyle aldığı Yunus Nadi ödülünün ardından aynı yıl Dostluk Hüznü Paylaşmaktır adlı öykü kitabı yayınlandı. Birçok uluslararası festivalin yarışma bölümüne katılan 1989 yapımı Bütün Kapılar Kapalıydı adlı filmin senaryosuyla Ankara ve Antalya Film Festivallerinden en iyi senaryo ödülleri aldı. 93'te Ayrılıklardan Biri adlı öyküsü İtalya'da Panta Politica'da yayınlandı. 94'te New York'a gitti ve orada kaldığı bir yıl boyunca NYU'dan sinema dersleri aldı. Sonraki yıllarda Bilgi Üniversitesi ve çeşitli sanat merkezlerinde senaryo dersleri verdi. 2004'te Yağmur'un 700'ü adlı romanı yayınlandı. Şapkasız Yalanlar Süheyla Acar'ın 3. kitabı. O zaman kıyısız bir deniz gibi hissetmiş kendini. Zifiri bir denizin ortasında bomboş, ışıksız, sahipsiz bir gemi gibi. Bağıra bağıra bir çocuk ağlıyormuş bir yerlerde. "Babam öldü," diye inlemiş biri. "Benim bir babam vardı. İyiydi, güzeldi, babaydı, öldü. Bugüne dek yaşadığım en derin kayba, babam Recai Acar'a." Kapkara bir çığlık olmuş İstanbul. Menekşe rengi bir mani. Boz bulanık bir hayal. Arkası toz duman. Hain bir yalan olmuş, mahzun, mağrur, evvel hüsran, sonra hicran, sarı sevda, sarı beda derken bir mavi masal olmuş İstanbul. Gül Kadınları, Gülüm, 1971, Gülsün, 1950, Gülüm'ün annesi, Gül Anne, Gülizar, 1928, Gülüm'ün anneannesi, Gün Anne, Gülsema, 1908, Gülüm'ün büyük annesi, Gök Anne, Gül Nihal, 1893. İsmi Gül'ün kız kardeşi. İsmi Gül, 1889. Gül Nihal'in ablası, prenses. Şapkasız Yalanlar. Kapkara bir çığlık olmuş İstanbul. Ey vicdan, neredesin? Yoksa sen, anıların sisli, puslu karanlığında adı sanı çoktan unutulmuş o kara kaşlı, kara gözlü, güzeller güzeli kız mıydın? Hani eski zaman radyolarında, bilhassa cumartesi akşamüstleri ısrarla ömrümüzün son demi, son baharıdır artık şarkısını istek yapan ve küçük çekmeceden Bilda'nın kardeşi olan. Yanağında beni, gözünde sürmesi, boyu posu, endamıyla şimdilerin allı pullu güzellerine gülünç gelen bir ahir zaman kızının adı mıydın vicdan? Kırık bacağının üzerine çöküp kalmış, tepeden tırnağa toz duman bir köprü kalıntısı mıydın? Depremlere, yangınlara, bombalara, baskınlara dayandın da o en son tufanda mı yüreğinin ta derininden yaralandın? Bin yıldır orada öyle bir başına. Kimse uğramadı mı bir daha yoluna? Elinden tutup kaldıran bir Adem evladı çıkmadı mı? Yara bere içinde kıyıya çekilmiş, suyunu, denizini yitirmiş. Yolu yordamı olmayan o uzak tersanede sızım sızım sızlayan bedenini aldırmadan inatla geçmiş güzel günleri filikasının baş altında saklayan bir gemi enkazı mıydın? Ne zaman, nereye saklandın? Gözünü seveyim, hiç değilse bir ses var. Alaaddin'in sihirli lambasına saklı küskün cin misin? Hey, sana sesleniyorum, ey vicdan, dinine yandığım neredesin? Sesiniz, modern zamanların ferahlığında çoktandır unuttuğumuz kıyamet alametleri gibi yeri göğü parçalayan bir çığlıktı önce. Kızgın yaralı tanrıların gözü dönmüş gazabıydı. Hayatın her gün kana kan içip de bir türlü doymadığı acılı isyanlara büründü derken ve karanlığa karışmış kayıp yıldızlar misali kucak kucak döküldü başımızın üzerinden. İnsanın yerin yedi katı altında yitirdiği o meczup heybetini giyinmiş de öyle çıkmıştınız ortaya. Ne çare, bir tek ölümlülere mahsus o masumane hayreti hiçbir yere saklayamamıştınız. Bilmem farkında mısınız, soruyu gecenin tam ortasında sordunuz. Ey vicdan, neredesin? İlk akşamdan bu yana zihnimi oyalayan onca sorunun sadece kuru bir yaygaradan, bir safsatadan ibaret olduğunu hatırlatmak istercesine sordunuz. Az önce içimde bir yerlerde büyük bir gürültüyle parçalanan gerçeklik duygusundan geriye kalanları yüreğimin derinliklerine ezeli ve ebedi bir muamma sıfatıyla nakşetmek istercesine. Size saklı geceyi iki kaşının tam ortasından vuran bir mermi olup saplandınız bu uğultulu kalabalığın arasına. Aslında ben sizi bir yerden tanır gibiyim ama moda, mühürdar taraflarında oturmuştunuz var mı? Hiç oturmadınız mı? Oysa yüzünüzdeki bu acı, insan insan olalı alnının tam ortasına yazılmış kadim bir işaret gibi. Sonra bu boğulup kalmış Davudi sesiniz. Öyle tanıdık, öyle aşina ki, besbelli, canınız yanmış sizin. Hem de çok, çok yanmış. Yoksa insan niye? Niye böyle gecenin bir yarısı avaz avaz bağırıp çağırsın? Gerçi belki de en doğrusunu yapıyorsunuz. Gökannem, hastalıklar gibi acının da evreleri vardır. Ona göre muamele edeceksin derdi. Birinci evredeysen en iyisi sessizliktir. Salyangoz gibi kabuğuna çekilip bekleyeceksin. Yok ikinci evreye geçtiysen bu işin ilacı doyasıya ağlamaktır. Koyuver gitsin gözyaşlarını. Üçüncü evrede artık geri dönmek ihtimali çok azdır. Ama bir umut, bağır bağırabildiğin kadar, avazın çıktığınca bağır. Belki kafası şişer de çıkar gider içinden. Tıpkı gar binası gibi sarı soluk bir ışığı vardır acının. Gördüğüm yerde şıp diye tanırım ben. Saatlerdir burada sisin, seslerin ve seçilmişlerin arasında boşuna mı dolanıp duruyorum? Bu hınca hınç itiş kakış kalabalığın ortasında. İnsanlar yerinden yurdundan olmuş sahipsiz sorular gibi birbirlerine dolanarak, çarparak, çırpınarak, birbirlerinin üzerine basarak. Aslında bakarsanız siz ortaya çıkıncaya dek ben de bu kalabalığın içinde öznesiz, yüklemsiz, hedefsiz soruların karmaşasında kaybolmuştum. Kendi sorumu arıyordum kısaca. Hani önünde sonunda her insan tek başına yapayalnız bir sorudur ya. Böylesi bir arayış için Haydarpaşa Garı'nın hiç de uygun bir yer olmadığını elbette farkındayım. Ama inanın buraya gelmek benim fikrim değildi. Oldum bittim burayı hiç sevmedim. Bence bu mekanın her zaman biraz efsunlu ve ürkütücü bir havası vardır. Bu kalabalığın, bu koşturmanın, bu telaşın, bu keşmekeşin içinde bir bulup bir yitirir insan kendini. Üstüne bir de sis inince kaşla göz arasında bir bakarsın koca şehir gözden kaybolmuş, puslu bir yalnızlığın, mavi bir mahzunun içinde kendinle baş başa kalırsın. Derken zaman akşamı unutur, hiç fark ettirmeden tepeden aşağı kapkara bir gece iner şehrin üzerine. O karanlığın içinde deniz bile alıp başını gider sanki. Gece, günün bütün ışıklarını, bütün renklerini soyunup siyah beyazlarına bürünür ve alacalı, salkım saçak bir griye tutsak eder insanı. Haklısınız, dışarıdan bakıldığında çoğu insan için çarpıcı, büyüleyici bir güzelliği vardır. Benim gözümde ise yüz koca yıl boyunca tenine sinmiş kara sarı tozuyla kayıp masalların içinden çıkıp gelen bir heyula gibi durur o mavinin ortasında. Heyula değilse eski mezar taşları. İnce hoş kıvrımlarıyla önümüzde ne kadar eğilip bükülseler de artık biz zamanelere lafını sözünü geçiremeyen eski mezar taşlarına benzer bir şeyler vardır bu gar binasının duruşunda. Habire insanın yüreğine adı sanı olmayan korkular salan, sırtını üşüten, içini ürperten bir şeyler. En fenası da Kadıköy vapurlarıdır. Ne zaman Kadıköy'den vapura binecek olsam, başını kaldırıp çatık kaşlarıyla dimdik yüzüme baktığını hissederim. İskeleye yaklaşırken bu komurtuları denizin ve mavinin seslerine karışır. Haksız bir azar, mesnetsiz bir tehdit gibi abanır üzerime. Başımın üstünde martılar avaz avaz. O dakika tarifi imkansız bir korku peydahlanır yüreğimde. Vapur küçülür, küçülür, avuç içi kadar kalır. Ben denizin ortasında bir başıma. Kime sığınacağımı, nereye saklanacağımı bilemem. Can havliyle çırpınır dururum olduğum yerde. Güzel bir soru cümlesi. Gerçekten anlamlı, çarpıcı bir soru cümlesi karşısında şaşırıp duraksadığını, o şaşkınlıkla olduğu yere mıhlanıp kaldığını hayal ederim bazen. Yeterince etkili bir soru daha fazlasını da yapabilir. Onu yüreğinin tam ortasından vurabilir elbette. Yüzyılın toz yığını gözlerimizin önünde kumdan bir kale gibi parçalanarak ve ardında şehrin belleğinden günlerce, gecelerce silinmeyecek kara sarı bir toz bulutu bırakarak darmadağın olabilir. Düşünün, bu Haydarpaşa garı bir gün hepten çıkıp gidebilir hayatımızdan. Siz olanca haşmetinizle kalabalığı yara yara iki peronun arasından çıkıp böyle ahir zaman peygamberleri gibi ortalıkta bağır çağır dolaşmaya başlayınca düşündüm de. Neden olmasın? Belki de bunca zamandır bir türlü gün ışığına kavuşamadan zihnimin bulanık sularında avare avare dolanıp duran soru buydu. Ey vicdan, neredesin? Tanrıların çoktan unuttuğu bu abuk sabuk mabedin kıyametindeyiz belki. Haddini aşmış bir haber ölümlülerin mahşerindeyiz. Masmavi dalgaların kalbine sapladığımız o koca koca kazıkların kudretine öylesine güvendik ki ummanın tam ortasında olduğumuzu unutverdik. Tufanın tam ortasında. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökteydi oysa. Uyuyan devi uyandırdık. Elinde kıldan ince, kılıçtan keskin ahiret sorusuyla ayağa kalkınca hep birlikte alabora olup gecenin simsiyah sularına gömüldük de cahillik işte, bu kadarını bile bilemedik. Belki hepsi bundan ibarettir. Gerisi sadece bir derin uyku, bir hercai hayal, bir uzun gaflettir. Kim bilir? Yo, bir anda mucizevi bir aydınlanma ile geçmişin ve geleceğin cümle sırlarına vakıf olduğum fikrine kavup bulmanızı istemem. Ben size sadece bu meczup heybetinizin ve az önce geceyi yırtan Davudi sesinizin aklımın sarsak adımlarına takılan tezahürlerinden söz ediyorum. Yoksa bırakın olan biteni kavramayı, neden burada, zamanın bu anında ve tam da bu mekanda bulunduğumu bile bilmiyorum. Bu tuhaf gecenin ortasında şehrin binlerce yıllık kederini lanetli bir gerdanlık gibi boynunda taşıyan bu gardani arıyorum. Bütün bunlar niye benim başıma geldi? Bilmiyorum. Tek bildiğim burada olmayı ben istemedim. Asla istemedim. Akşamdı, iyi biliyorum. Akşamdı. Durduk yere karşıma çıktı. Üzgünüm ama kayıp masalı bulmadan İstanbul'dan gidemezsin gülüm dedi bana. Çırpındım, didindim, dökmediğim dil kalmadı boşuna. Ne dediysem dinletemedim. Çaresiz kalkıp buraya geldim. Biliyorum, ben de biliyorum. Çok tuhaf. Alabildiğine saçma ama. Esasen hiçbir zaman hayat denilen bu muammanın sırlarına vakıf olduğumu iddia etmiş değilim. Tersine beceriksiz, sakar, iş bilmez. Üstelik hali takıntılı, fena halde duygusal, aleni, korkak. Daha sayayım mı? 35 yaşımda cümle kavgalarda yenilip bütün insanlarını yitirmiş. Güneşin altında sırılsıklam ıslanıp gölgelerde yanmış, kavrulmuş. Hayır, bu zavallı, bu acınası durumu kabullenmek, bir çırpıda dillendirmek elbette kolay değil. İnanın hiç kolay değil. Ama bir enkazın bu kadar çok tanığı varken olmuyor işte. Ne yazık ki kendinizi daha fazla kandıramıyorsunuz. Bir ihtiyacın var mı abla? Diyen kapıcının sesini, Sinan o gizli saklı acıma. Sonra komşular, başın sağ olsunlar. Dükkanı kapatmışsın. E ne yapalım? Hayırlısı olsunlar. Döne dolana. Evde yalnız oturma. Bunalırsın. Bana da uğralar. Her biri yüzüme yumruk gibi inen, bak sahiden iyi misinler, bir de bakkalı, kasabı, cümle esnafı. Yo, bu kadar tanığın hepsini birden ortadan kaldırmak olmazdı. Belki de haklısınız, Nuh'un gemisinden başka sığınacak yeri olmayan bir lanetliyim ben. Tufandan geriye kalan bütün kimliklerimi attım. Bunca yılda biriktirdiğim ne varsa hepsiyle helalleştim. Yalnızca pasaportumu ve biletimi aldım yanıma. Hiçbir tanığın olmadığı, kimseyi tanımadığım bir yerde yeniden başlamaya gidiyorum. Belki de bir daha dönmemek üzere uzağa, çok uzaklara gidiyorum. Ansızın gecenin bütün seyrini değiştiren şu son gelişmeler olmasaydı her şey inikonu yolundaydı. Ama şimdi lafı daha fazla döndürüp dolandırmayayım. Çaresizim. Gerçekten yardıma ihtiyacım var. Sıkışıp kaldım bu heyulanın ortasında. Oysa bir an önce çıkıp gitmem lazım buradan. Belki siz, ne bileyim, belki bana yardım etmek istersiniz. O tuhaf masallar hakkında bir bildiğiniz vardır belki. Bütün bu tesadüfler silsilesi boşuna değil ya. Yani böyle acayip bir gecenin ortasında canhıraş bir soruyla avaz avaz bağırarak gelip karşıma dikilmeniz. Bakın ben daha fazla direnmenin bir yararı yok. Anladım artık bunu. Ne yapıp edip yola çıkmadan önce bir masal bulmak zorundayım. Kayıp bir masal, rengi mavi. Dediklerine göre buralarda bir yerde saklıymış. Bunlar kesin kes kararlılar. O masalı bulmadan çıkıp gitmeme izin vermeyecekler buradan. Çaresizlikten nasıl kırandığımı görüyorsunuz işte. Sabah oluyor ve benim kaybedecek hiç zamanım yok. Allah kahretsin, hiç zamanım kalmadı. Ne olur açık konuşun benimle. Onları tanır mısınız? Yoksa siz de bu acayip masal oyununun bir parçası mısınız? Yalvarırım, bir şeyler biliyorsanız söyleyin. Nerede olabilir sizce? Hı, nerede? İstanbul'un o lanet kayıp masalı nerede saklı? Menekşe rengi bir mani. Bir varmış bir yokmuş. Ben zamanın beşiğini tıngır mıngır sallarken bir evvelmiş bir sonra. Bir kaybolmuş bir zaman. Develerle pireler de kaşla göz arasında kaybolmuşlar ortadan. Adını bir vakitler Astakoz demişler. Sonra Nikomidya derken İznikomit, şimdilerde İzmit derler. Başı dumanlı yüksek tepelerinde kayın, gülgen ağaçlarının ferah ferah salındığı, cıvıl cıvıl sesleriyle sapsarı buğday ve ayçiçeği tarlalarını dolduran, elma yanaklı, şeftali kokulu çocukların uçlarında iri, olgun meyveleri salınan kiraz saplarından kulaklarına küpe yaptıkları, emaneten taşıdıkları, canın ve çocuklarının rızkı için doğudan ve batıdan yollara düşüp gelen ve için için kaybedilmiş topraklarını özleyen, rengarenk insanların sessiz sadasız yaşadığı, denize bakan o güzel illerin birinde akşamlardan bir akşammış. Sokaklardan karanlık mı karanlık bir sokak, sokakta kireç boyalı, kerpiç bir ev, evde yer döşeğinin üzerinde acılar içinde kıvranan, şığlıkları bütün sokağı tutan, güzeller güzeli, gencecik bir Çerkez kadını varmış. Gunda, kadının adı Gunda'ymış. Kör ışığın gölgelediği saçları darmadağın, yüzü gözü ter içinde. Ar etmiş kendi sesine de, bir vakit kesik kesik alıp verdiği soluğunda saklamış çığlığını, bedeni dayanılmaz acılarla kıvranırken, yumruklarını sıkıp kan akıtmış dudaklarından. O karanlık sokağın hayli uzağında, küçük bir çiftliğin ahırında bir telaş, bir kıyamet. Ahırın en gözde kısrağının doğum vakti nihayet gelip çatmış ya, acılar içinde kıvranan ananın da, dünyaya tersinden gelen yavrunun da hali pek yamanmış. Başında gücü kuvveti yerinde iki adam, ayağını ip bağladıkları tayı bir gayret rahminden çekip çıkarmaya çalışırken, zavallı kısrak perperişan, debelenir dururmuş olduğu yerde. Ebe kadın ocakta çıtır çıtır yanan odunların sıcağında ve ateşin üzerinde kaynayan suyun avuç içi kadar odayı silme dolduran buharında bir yandan alnına ışığı boncuk boncuk inen teri elinin tersiyle silerken bir yandan da döşeğin üzerinde kah kasılıp yay gibi gerilen, kah tortop olup büzülen Gunda'ya bakarak zoraki gülümsemiş. Ha gayret, dayan Gülfidan'ım, dayan. Ebenin yerde yatağın hemen yanında duran hiç dokunulmamış bir kase güllü muhallebiye takılan bakışları cılız bir ümitle aydınlanmış. Ha gayret, bak daha muhallebini yiyeceksin. Acıdan incecik bir yaş inmiş Çerkez kızının feri çekilmiş gözlerinden. Çok geçmeden boğazından fırlayıp çıkan canhıraş çığlığı sımsıkı kapalı perdelerle pencereleri aşıp sokağın zifiri karanlığına karışmış. Dayan Gülfidan'ım, dayan. İncecik bir yaş. Adamlar kanter içindeymiş, kısrak perişan. Acı acı kişneyen sesi bütün ahırı inletince yaşlı seyis elini yavaşça hayvanın başına koymuş. Ha gayret, dayan Gülcivan'ım, dayan. Evin karanlık sofasında tek başına bir adam. Başka zaman görsen, dalyan gibi boyu, haşmetli duruşuyla odalara sığdıramazsın. Şimdi omuzları çökük, başı önde. Dersin ki, o da tortop olmuş durduğu yerde. Pencereden sızan ölgün ay ışığının altında, cigaraların birini diğerini ekleyerek, bir aşağı, bir yukarı voltadaymış. Gunda'nın boğuk avazı, kör bir bıçak gibi gelip dayanınca böğrüne, kuvvetli bir nefes daha çekmiş cigarasından. Çiftlik evinin önünde, loş ışığın altında, kucağında battaniyeye sarılı bir kız çocuğuyla genç bir kadın. Akça pakça, güzelce bir kadın. Uyuyan çocuğu hafif hafif pışpışlarken, ahırın kapısından taşıp, gecenin karanlığında bir yol tutturan idare lambasının yıldız ışığından gözünü ayırmadan, soluğunu tutmuş, beklemedi. Kısrağın yürek yakan iniltisi, tayı içinden çekip çıkartmaya çalışan adamların telaşını aşıp da, karanlığın içinde, önüne dikilince, sımsıkı göğsüne bastırmış kucağındaki çocuğu. Ebe kadının mahir elleri, kan revan içinde çekip çıkarmış bebeği anasının rahminden. Poposuna ilk şaplağını yiyen bebek, dermansız bir inilti koparmış ilkin, sonra kesik kesik, içli içli ağlamaya başlamış. Heyhat, anası Gunda, doğurduğu bebenin sesini bir kez olsun duymadan, usulca kapamış gözlerini. Seyis, kısrağın titreyen bacakları arasında, kıpırtısız yatan yavruya bakmış. Anası misali sabun kokulu patiskala kadar beyazmış Tay. Yattığı yerde sersem sepelek bir iki debelenmiş önce, sonra yavaş yavaş acımici doğrulmuş yerinde ve nihayet titrek bacakları üzerinde durmuş. O ayağa kalkarken iki büklüm olup kırılmış dizleri, annesi ağır ağır olduğu yere yığılıp kalmış derken sessizce kapamış gözlerini. Bir anda bastıran ve bütün evi dolduran sessizliğin içinde odanın kapısı gıcırtıyla açılmış. Ebe kadın yüzünden aşağı boncuk boncuk yaşlar akıtarak kucağında sabun kokulu patiska kundağa sarılı bebekle dışarı çıkmış. Adam son bir umutla ebenin ardındaki kapı aralığından içeri bakınca sevdiği kadını kundayı yer yatağında cansız başı yana düşmüş görünce ebe kucağındaki bebeği babasına uzatırken adamın acılı kırgın bakışıyla yanıp kavrulmuş. Ah ne bileyim, öyle iyiydi ki, kuşluk vaktiydi, canı güllü muhallebi çekti. Hemen sürdük ocağa, kaynattık ama kısmet olmadı garibe, yiyemedi. Yüzü acıyla seyiren adam, karanlığın içinde beyaz bir güvercin gibi duran kundağa uzanmış ve odanın aralık kapısından taşan titrek gaz lambası ışığında ilk kez kucağına aldığı bebeğine bakmış. Bebeğin yüzünde ille de hayat, adamın yüzünde nafile ümitlere meyilli, tarifi imkansız bir keder varmış. Yavaşça aralanmış ahırın kapısı. Evin önünde bekleyen genç kadın, gecenin gölgelerini parçalayan idare lambası ışığında ürkek adımlarla dışarı çıkan Tay'ı görünce bütün yüzüne yayılan aydınlığın içinde sevinçle gülümsemiş. Tay'ın hemen ardından kapıda beliren yaşlı seyis, elindeki battaniyeye sardığı gibi kucaklamış hayvanı. Yüzünün bir yanı keder, bir yanı ümit, başını kaldırıp kucağında battaniyeye sarılı çocuğuyla bekleyen aydınlık yüzlü kadına bakmış. Gece yarısıymış. Ay ışığının altında kıvrılarak uzanan ince toprak yolda iki doğru atın çektiği tek başına bir araba. Rüzgar yolun iki yanında uçsuz bucaksız sarı bir deniz gibi dalgalanan olgun başak dallarını bir o yana bir bu yana savurup var gücüyle gelmiş arabanın muşamba kapısına dayanmış. Kapı ardını dek açılınca toprağı döverek dört nala giden doğru atların çıkardığı toz dumana arabanın içinde katıla katıla ağlayan bebeğin zayıf, güçsüz, incecik sesi karışmış. Ardından gür ve telaşlı bir adam sesi yolu aşıp da sarı deniz dalgalarına kavuşmuş. Daha hızlı arabacı, daha hızlı gitmek lazım. Karanlığın içinde bir kırbaç havalanmış, buzdan bir kılıç olup inmiş sağdaki atın terli bedenine. Bir daha havalanmış, bu gez diğerine. Tamamdır beyim, haydin, daha hızlı, daha hızlı. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, nihayet sabaha karşı o ince uzun yol bitmiş. Gün, kayın ve gürgen ağaçlarının beklediği alçak tepelerde yavaş yavaş ağrırken, yürekleri sarılığında atan yol yorgunu atlar, henüz yeni güne uyanmamış çiftlik evinin önünde kanter içinde durmuşlar. Kucağında bebeğiyle ağır ağır arabadan inen adam, başını kaldırıp da kapının önünde bekleyen uyku mahmuru kadına bakacak cesareti bulamamış kendinde. Kederli ve mahcup bakışlarını alelacele yere indirmiş. Vaziyeti gören kadının yüzündeki taze sevinç bir anda soğuyup aniden buza kesmiş. Kocasının gözlerindeki kederin ayazıyla sanırsın ki erkenden toprağa düşen pırıltılı çiğ damlaları yüreğinde çıtır çıtır dağılan kırığıya dönmüş. Hoş geldin bey. Başını kaldırmadan, hiç gözlerine bakmadan bir iki adım yaklaşıp bebeği kadına uzatmış adam. Bu benim kızım hanım. Bir hıçkırık gibi boğuk, kısık bir inilti çıkmış kadının ağzından. Bir fısıltı. Anası yok gayri demiş adam. Bebeği doğururken canını verdi. Kadın, bebek ve adam az önce arabanın sesini uyanıp da birer birer toparlanan ama şimdi ahvali görünce bir anda suspus olup ağaç daldasına, kapı arkalarına, pencere diplerine sığınan ev ahalisinin gölgeleri arasından sessizce geçip içeri girmişler. Birkaç saat sonra annesinin yatağında gözlerini aralayan İsmigül, yattığı yerde uyku mahmurluğu geçip de biraz kendine gelir gibi olunca ilk iş o akşam ahırdaki kısrağın doğuracağı Tay'ı beklerken uyuyakaldığını hatırlamış. Hayatında ilk kez göreceği o güzel anı kaçırdığına hayıflanarak bir telaş yerinden doğrulduğunda annesinin sıcak odayı dolduran kadife sesini duymuş. Kızım, uyandın mı İsmigül? Bir daha dönüp de sesin sahibini görmeden heyecanla sormuş küçük kız. Nerede? Hani Tay nerede? Dönüp de pencerenin önünde annesinin yanında babasını da görünce içindeki sevinçli telaş bir kat daha çoğalmış, kuşlar gibi şakıyarak fırlamış çıkmış yataktan. Aa, babam gelmiş. Baba, yeni doğan Tay'ımızı gördün mü sen?